Ayrım 56, sayfa 554. Sirer'in müfettiş raporları hazırlatarak yaptığı yıkımı en iyi anlatan belgenin Yücel Öner davası olarak bilinen davada Öner'in savunmasında yer aldığı hayretle görülüyor. Öner, eğer Yücel suçlu olmasaydı bunlar yapılmaz, köy enstitüleri böylesine yıkılmazdı diyerek yapılanları müfettiş raporlarına dayanarak sıralıyordu. Bu konu Yücel Öner davası bölümünde yer alıyor. Bir yandan tahkikat başlatılıyor, sonucu beklemeye gerek kalmadan bir yandan yıkım sürüyordu. Bunlardan biri köy enstitüsü çıkışlı öğretmenleri, özellikle yüksek köy enstitüsü çıkışlıların hepsini askere alarak en çalışkanlarının çavuş çıkarılması oldu. O yıllarda yedek subaylık gençler için özenilen bir formasyondu. Köylü gençler için bunun önemi daha başkaydı. Babaları dedeleri olan rütbesiz erler yüzyıllarca kuşaktan kuşağa savaşarak yurdu bugünlere getirmişlerdi. Artık subaylık sırası onlara da gelmişti. Gerek enstitülü öğrenciler için gerekse ana babaları için özenilen bir şeydi bu görev. Yedek subay okuluna alınan enstitü çıkışlılar, özellikle yüksek köy enstitüsü çıkışlılar, orada çalışkanlıkları, yurtseverlikleri, disiplinleriyle iyi birer subay adayı olarak kendilerini kanıtlamışlardı. Kimileri okul birincisi olmuştu. Ama gene de bir bölümü okuldan er ve çavuş olarak çıkarılmış, sakıncalı görülerek hep izlenmişlerdi. Yalnız yüksek kısımdan değil, öteki enstitülerden de vardı çavuş çıkarılanlar. O günlerin gençleri için büyük bir darbeydi bu. Daha bir yıl önce devletin, hükümetin bel bağladığı, büyük işler yüklemeyi amaçladığı gençler birden sakıncalı olmuştu. Bunlar arasında Buğday Ağabey de vardı. Dahası o er olarak askerliğini yaparken sanıyorum apandisit ameliyatında karanlık bir şekilde ölmüştü. Mahmut Bakal'ın anıları. Daha öğrencilikleri sırasında çoğu yazar ve ozan gençler olan bu enstitülerin sonraki yıllarda ürünlerinin hep o tatsız günlerin izlerini taşıdığı görülüyor. O zaman durumlarını Tonguç'a, Yücel'e, dahası İnönü'ye kadar anlatmışlar ancak hiçbir etki sağlayamamışlardı. Çünkü onlar da benzer sorunlar içindeydi. Onlar da hepsi rütbe indirimine uğramıştı. Öte yandan köylere atanan enstitü çıkışlıların dirliği de bozulmuştu. Sürekli köyde kalacakları için baş öğretmen yapılmış olanlardan bu görevler geri alınmış, yerlerine öğretmen okulu çıkışlılar atanmaya başlanmıştı. İş eğitiminden, üretimden cayılmış, köy okulları eski ezberci eğitime başlatılmıştı. 1947'de çıkarılan 5117 ve 5129 sayılı yasalarla öğretmene toprak verilmesi yerine ücretleri arttırılıyordu. Ayrıca 4274 sayılı yasa yürürlükte olmasına karşın köylülerin okul yapımına katılma zorunluluğuna son veriliyordu. Kuşkusuz bütün bunlar köylüye yönelik eğitim seferberliğini durdurmak demekti. Çünkü günün koşullarında o kadar öğretmene o ölçüde aylık vermek ve yalnız devlet parasıyla her köye aynı hızda okul yapmak olası değildi. Öğrencilerin okula devam zorunluluğu için kullanılan yaptırımlar askıya alınmış, özellikle kızların devamı serbest bırakılmıştı. Enstitü çıkışlı öğretmenler için bıktırıcı ve üzücü olumsuzluklardan biri ve başta geleni başlatılan solculuk tahkikatlarının köylere kadar ulaşmış olmasıydı. Mahkemelerin, suçlamaların, ihbarların ardı arkası kesilmiyordu. Devletin öğretmeni Şamaroğlan'ı olmuştu. Bu tür olayların çoğunun acı olduğu kadar gülünç yanları da vardı. Bunlardan tanığı olduğum biri şöyleydi. 1947'de Yüksekköy Enstitüsü'nü bitirip Antalya emrine verilmiş Milli Eğitim Müdürlüğü bürosunda çalışıyordum. Aynı günlerde atanan gazi eğitim çıkışlı bir müfettiş çantasını kapıp köyleri denetlemeye çıkıyor, enstitülü öğretmenleri kasıp kavuruyordu. Her gittiği yerden bir suçlamayla dönüyor, rapor ediyordu. Bir gün onu Allah bile elimden alamaz diye gelmişti müdüre. Zabıt tutmuş birilerine imzalatmıştı. Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi Recep Türköz'ün bir köy öğretmenine gönderdiği şiir kitabıydı belge. Kapağında Orak Çekiç resmi, şiirlerde komünistik propagandası varmış. Vali il meclisini toplamış, içinden çıkamamışlar. Müdür yaşlı bir bürokrattı. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi büroya gelip. Onu anlattım. Kitaptan bende de vardı. Ankara'dan ayrılırken Akba Kitap Evi'nden almıştık birkaç arkadaşla. Yanılmıyorsam Melih Cevdet Anday'ın Rahatı Kaçan Ağaç adında ince bir şiir kitabıydı. Kapağında Bedri Rahmi'nin ya da Abidin Dino'nun siyah beyaz güzel bir ağaç deseni vardı. Gönderen Recep Türköz, Yüksekköy Enstitüsü'ndendi. Şairdi, güzel şiirler yazardı. Küçük sınıfta olduğu için bana abla derdi. Ben de ona kardeş. Öğretmenlik stajını Aksu'da yapmıştı. Öğrenciler onu sevmişti. Kitap gönderdiği öğretmen onlardan biriydi. Müdür beni alıp götürdü valinin odasına. İçerideki kalabalığı görünce şaşırdım. Emniyet müdürü, mal müdürü, il jandarma kumandanı tanımadığım bir iki kişi daha vardı. Kara kara düşünüyorlar, valinin önündeki kitabın kapağına dikkatle bakıp ter döküyorlardı. Müfettiş kapı tarafında ayakta duruyordu. Vali sorularını sordu bana. Bu kitabı biliyor musun? Şu ağacın üstünde ne var? Bu şiir sözleri ne anlama geliyor? Kitabı göndereni tanıyor musun? Onlara da anlattım müdüre söylediklerimi. Ağacın üstünde daire içine aldıkları yeri gösterdi yeniden. Burada ne görüyorsun? Bakın efendim, o bir kuş dedim. Vali hayretle ağzını açıp ötekilere baktı. Bu doğru dedi. Hepsi gözlerini açıp yeniden inceledi resmi. Gerçekten bir kuş dediler. Oysa ne kuş ne de orak çekiç vardı görünürde. Sonra içindeki şiirleri açtı. Bunları anlat dedi. Sanıyorum aşk şiirleri filan dedim. Vali gözlerini devirerek müfettişe sordu. Bak aynı kitap bayan öğretmende de varmış, ne diyorsun? Müfettiş hiç ses çıkarmayınca, vur diyorlar öldürüyorsunuz, bize de temizlemek kalıyor dedi. Jandarma kumandanı yeniden eğildi kitabın üstüne. Nasıl oldu da bunu anlamadık efendim, orak çekiç filan değil, adamcağız ağacın tepesine kuş kondurmuş gerçekten dedi. Bu olay elbet en çarpıcı olan örnek değildi. Değinmemin nedeni ilginç bir rastlantıdır. Bu çalışmamı yaparken postacı kocaman bir kitap paketi getirdi. Recep'tendi. İçinden birkaç kitap birden çıktı. Hepsi kendisinindi. Kız kardeşime, meslektaşıma saygı ve sevgilerle diye yazmıştı. 50. yılında köy enstitüleri için yazdığı Nisan'daki Güneşler'di biri. Ötekiler Güneş'e Doğru ve Yeni Rubailer adlı şiir kitaplarıydı. Hepsi güzeldi. Bir yurtseverin yüreğinden dökülen aydınlık düşün ve duygulardı. Okuldan sonra hiç görüşüp haberleşmemiştik. Baskılar nedeniyle soyadını değiştirip Bulut koyduğunu duymuştum. 27 Mayıs'tan sonra özlük haklarımız bir dereceye kadar geri verildiğinde müfettiş ve milli eğitim müdürü olmuş, emekliye ayrılmıştı. Okuyup yazmayı, kitap gönderme alışkanlığını ve kardeşliğimizi 50 yıl sonra da sürdürüyordu demek. Karınca kararınca şiiri şöyle başlıyor. Dipnot, R. Bulut, Nisan'daki Güneşler, 50. yılında köy enstitüleri, 1940-1990, sayfa 121. Toprağında yağmurla güneş gibiydik. Ülkemiz, ülkemiz, seni ne kadar sevdik. Biz köylerin, kırların çocuklarıydık. Bir Mustafa Kemal'i, bir seni bildik. Anamız, babamız, soyumuz gibi. Ülkemiz, ülkemiz, seni ne kadar sevdik. Enstitülerde bu güzelliklerden, kitap, kültür, sanat etkinliklerinden dönülüyor, minyatür biçime dönüşüyordu her şey. İş eğitimi, tarım ve teknik eğitim programdan çıkarılıyor. Örneğin bir tarım öğretmeni ağaçları aşılama yöntemini tahtaya çizerek anlatmaya başlamıştı. Başka bir öğretmen onu kınayınca, sen onu git talim terbiye dairesine anlat demişti. Enstitülerin güzel gelenekleri ve ilkeleri bir bir yerinden sökülüp atılıyordu. Yeni yönetici ve öğretmenler eleştiri günlerini, öğretmenlerin demokrat tavrını benimsemiyordu. Öğrenciye söz hakkı tanınmıyordu eskisi gibi. Kendileri sık sık öğüt ve söylev veriyorlar, öğrencileri önemseyip dinlemiyorlardı. Daha önemli bir bozulma değerlendirme sisteminde yapılmış klasik not alışverişine dönülmüştü. Öğrenciler öğretmeni birer not ağacı olarak görmeye başlamıştı. Not için çalışmak, not peşinde koşmak, ezberleme ve yazılı sözlü sınavlar amaç olmuş, daha ilk yıldan başlayarak birçok öğrenci sınıfta bırakılmıştı. Siler yalnız enstitülere değil, eski bakan Yücel'in yaptığı her şeyi bozuyordu. Ne var ki bakanlığı 2 yıl bile sürmemiş, 10 Haziran 1948'de yapılan hükümet değişikliğinde Başbakan Hasan Saka kabinesinde Milli Eğitim Bakanı olamamıştı. Ama geçen süre içinde yapacağını yapmıştı. Kaldı ki yerine gelen Tahsin Banguoğlu ondan geri kalacak değildi. Banguoğlu'nun ilk yaptığı işlerden biri enstitülere öğrenci alımını azaltmak oldu. Çünkü köylerde üretici eğitimden dönülünce o kadar öğretmenin aylığını vermek kolay değildi. Köy okulu yapımı durdurulmuş, köyler için olağanüstü eğitim önlemine son verilmişti. Bu arada Tonguç için açılan soruşturmada çeşitli suçlamalarda bulunulmuş, devlet malını kötüye kullandığı gibi olmayacak şeyler uydurulmuştu. O bunlar karşısında gereken yasal direnmeyi soğukkanlılıkla yapıyordu. Ama asıl sorun onca sağlam bir örgütlenmenin, kurumlaşmış bir eğitimin gözlerinin önünde bozulmasıydı. Bunun için sabretmek zorunda kalmış, yazma yolunu seçmişti. Her zaman yaptığı gibi gündüzleri işine gidiyor, gece herkes pastanelerde eğlenirken o gene evde yazıp okuyordu. Canlandırılacak Köy kitabının ikinci baskısını yeni eklerle bu dönemde hazırladı. Burada köylerin nasıl canlanmaya başladığını belgelerle anlatarak suçlamaları bu yolla yanıtlıyordu. Bu onun yöntemiydi. 29 Nisan 1947'de köy enstitüleri için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Buna göre öğrencilerin yönetime katılması, yetki ve sorumluluk alması sona erdirilmişti. Daha sonra 9 Mayıs 1947 genelgesiyle kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yerler birbirinden ayrıldı. 20 Mayıs 1947 genelgesiyle de serbest okuma saatleri ve okuma işleri kısıtlandı. Bu genelgede yer alan öğrencilerin düzeyine uygun şeklindeki açıklama ile klasiklerin okunmasına kısıtlama getirilmişti. Yücel döneminde enstitülere gönderilen kitaplar yeni bakanlıktan gelen listelere uygun olarak yırtılıp yok ediliyordu. 1948'de enstitü öğretim programı değiştirildi. Köy okulu programı da buna uygun olarak düzenlendi. Yeniye göre artık köy ve kent programları arasında ayrım yoktu. Tonguç'un iş eğitimi ilke ve yöntemleri uygulamadan kaldırılmıştı. İş eğitimi olarak yalnızca temrin yani alıştırma yaptırılacaktı. Dipnot R. Bulut Nisan'daki Güneşler 50. yılında köy enstitüleri 1940-1990 sayfa 121. İlk eğitim şurasından bu yana tutucu bir tavır içinde olanlar köyde eğitimle ilgili sağlıklı örgütlenmeyi bir bir yok ediyorlardı. Onlar Kemalizmin eğitim sistemini yıktıklarının ayrımındaydılar. Dipnot Fakir Baykurt, Dorf Institute in der Türkei, Türkiye'de köy enstitüleri sayfa 33-34. Daha sonra 2 Nisan 1949'da Tonguç'un Atatürk Lisesi resim öğretmenliğine atandığı görülüyor. Bangoğlu onu buradan Kayseri Lisesi'ne gönderme yazısını hazırlarken 1950 seçimleriyle hükümet değişince atamanın durduğu anlaşılıyor. Çünkü Bangoğlu kendi başının derdine bakmak zorunda kalmıştı. Ancak Demokrat Parti Bakanı Tevfik İleri'nin Tonguç ve başkaları için yeni iyilikler düşüneceği doğaldı. Yapay bir demokrasi, denge politikası. Bir ülkede demokrasinin yerleşip kökleşmesinin birinci koşulu eğitim düzenini demokratlaştırmak, yeteneklere tüm eğitim yollarını açık tutmak, yurttaşlar arasında farklılıklar yaratan seçkinci eğitim sistemine son vermek, okulları hak ve adalet ilkelerine göre örgütlemektir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü sayfa 67. İnönü'nün 1946 Antalya konuşmasında yaşamının iki önemli olayı olarak vurguladığı köy enstitüleri ve demokratik rejim bugünlere serpilmiş olarak ulaşsaydı elbet coşkusu ve tanısı yerindeydi. Köy enstitüleri 10 yıl daha sürse belki onun demokrasi dileği de sağlıklı gerçekleşebilirdi. Ama dileğine karşın böyle olmadı ne yazık. Tek parti 22. yılını yaşıyordu. Ne var ki köy enstitülerinden başka toplumu etkileyecek elle tutulur atılımlar yapılmamış, başlananlar tamamlanmamıştı. Birçok atılım komünistlik damgasıyla engelleniyordu. Enstitülerin göze batan tek yenilik olması bu durumda bir şanssızlıktı neredeyse. 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın, 29 Eylül 1945'te Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı bitmişti. Türkiye savaşa girmese de savaş kısıtlamalarından doğan yoksunlukların, ortaya çıkan düşün akımlarının yarattığı çalkantıların sonuçları tek parti CHP'nin başarısızlığı olarak görülüyordu. Savaş sonuçlarının görüşülmesine İnönü de çağrılmıştı. Bu çağrı onun iki bloktan birine katılması içindi. Türkiye ya sosyalist Rusya ya da kapitalist Batı yanlısı olmaya zorlanıyordu. Tepemizdeki kuzey komşumuzun düzeni ve ülkemizin doğu bölgesine gözü olması öteden beri Türkiye'nin Rusya'ya soğuk bakmasına neden oluyordu. Batı yanlısı olmak ise kapitalizmi benimsemek, çok partili rejime geçmek demekti. Dipnot Uğur Mumcu, 17 Nisan 1990'da İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan 50. yılında köy enstitüleri panelindeki konuşma. Böyle bir çağrı gelip çattığında Atatürk sağ olsaydı bizim de bir ideolojimiz var, biz Kemalistiz, sizinle iyi ilişkiler içinde olacağız ama biz kendi programımızı uygulamaktayız. Beğendiğiniz bir eğitim sistemi geliştiriyoruz. Şimdi köyleri canlandırma, ilk öğretimi %100'e çıkarma, sanayiye, toprak reformuna geçme aşamasındayız. Gelişmemizi kendi gerçeklerimize uygun ve halkın bilinçli katılımıyla yapacağız. Kurduğumuz eğitim, yapmakta olduğumuz reformlar buna bizi zorlayacak. Eğitim gibi kimi temel sorunlarınızı siz de demokrasilerden önce gerçekleştirmeye başlamıştınız ve benzeri şeyler diyebilirdi. Kuzey komşumuza da doğu bölgemizden gözünüzü çekiniz, bize gölge etmeyiniz. Biz birçok şeyi başka yoldan yapmaktayız. Bizim iş eğitimi sistemimiz ulusal kültüre verdiğimiz önemle gelecekte sizi geçecek. İyi ilişkiler içinde olalım demesi olasıydı. Koşullar böylesine dayatırken İnönü bunu yapabilir miydi? Bizim yolumuz çizilmiştir, kendi yolumuzda yürüyoruz, savaşa da girmedik, hiçbir blokta yer almıyoruz diyebilir miydi? Bunlar siyaset bilimcilerinin tartışacağı bir konu. Belki gönlündeki buydu. Ama ne içteki ne dıştaki savaş sonrası güçlerine karşı bunu yapamamıştı. Rusların Doğu Anadolu ile ilgili istekleri ve içeride sürekli komünizm korkusu ister istemez onu öteki blok yanlısı yapmıştı. Uğur Mumcu'nun 1990 17 Nisan konuşması İstanbul Sergi Sarayı. İnönü demokrasiyi seçiyordu. Bunu arkadaşlarına açtığında kimileri kaygılanmıştı. Türkiye ekonomi ve benzeri alanlarda Kemalizmin gereklerini henüz yerine getirmiş değildi. Bunlar yapılınca, altyapı oluşunca demokrasi daha sağlıklı olarak tabandan fışkıracaktı. Bunun eğitim alanındaki tohumları köy enstitülerinde çimlenmeye, uç vermeye başlamıştı. İyi sonuç alınan bu eğitim politikası sürmeliydi. Sözü edilen toprak reformu ve benzeri atılımlar yapılmalıydı. Bunlar Cumhuriyet'in başta gelen hedefleriydi. Bu hedeflere ulaşmada sonuç almak için güçlü olmak gerekliydi. Ama dönemin tek partisi kendi içinde bile güçlü olamıyordu. İnönü için tek parti yönetimini sürdürmek güçleşiyordu. En iyi niyetli işlerin ve davranışların bile komünizmle suçlanması işini zorlaştırıyordu. Bu ortamda çok ilginç gelişmeler oluyor, ırkçılar, Turancılar her yeri yakıp yıkıyordu. Komünizme karşı olanlarla Kemalizme karşı olanlar bir noktada birleşiyordu. Demokrasiye geçerken Kemalist bürokratlara kıyım hazırlanıyordu. Bu aynı zamanda köy enstitülerinin sonu demekti. Dipnot, F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 321. Bu olgu şunu gösteriyordu. CHP için komünizm kadar, ırkçılık kadar önemli bir sorun kendi içinde vardı. Kurtuluş Savaşı'ndan beri Atatürk'e karşı olan ama sinen bir görüşün temsilcileri onun yokluğunda güçlenerek kendini göstermeye başlamıştı. Savaş ekonomisiyle zenginleşmişlerdi. Bunlar Anadolu eşrafı ve toprak ağalarının çıkarlarıyla bütünleşen bir görüşün temsilcileriydi. Türkiye'de demokrasiye geçiş başladığında siyaset sahnesine çıkan savaş sonrası güçlerin, sınıfların kendi çıkarları doğrultusunda değişik beklentileri vardı. Oysa gerçek demokrasinin ülkenin ve toplumun her kesiminin çıkarlarını amaçlaması gerekirdi. CHP içinden bir grup ayrılarak Celal Bayar başkanlığında DP'yi kurmuştu. Başka küçük partiler de vardı. Ancak böyle bir ayrılmada sınıfsal ya da ideolojik bir görünüm yoktu. Yeni partilerin eski partinden daha ileride olması ya da parti içindeki sağ kesimin kopup partileşmesi gerekirken DP sağ bir parti olmakla birlikte CHP'nin içinde de bir sağ kesim çöreklenmişti. Onlar parti içindeki sağlıklı Kemalist kesime karşı CHP'yi ele geçirme, köy enstitüleri gibi halka yönelik hareketlere onay veren ilerici grubu dışlama girişimi içindeydiler. Gerek yeni partiler gerekse CHP'nin sağ kanadı köylünün okumasına, uyanmasına temelde karşıydılar. Demokrasi denen yeni bir düzen kurulmuşsa da anlayış değişmiş değildi. Dahası çıkar anlayışı gittikçe önem kazanmaya başlamıştı. Köylünün uyanması komünizm sayılıyordu. Böyle düşünmek temelde Atatürk'ün köylüye çağdaş anlamda eğitim verme görüşüne karşı çıkmaktı. Eğitim görme gibi olumlu girişimleri, özellikle köy enstitülerini kötüleyerek, köy toplumunu besleyecek siyasal ve ekonomik bilinç kazandıracak kaynaktan yoksun kalınmasına neden oluyordu. Karşı partiler durmadan Atatürk'ün yeniliklerini ve toplumda uç veren yeni kurumlarını eleştiriyor, özellikle köy enstitülerine bin bir kulp takıyorlardı. Oysa enstitüler yeni kurumlarımız olarak halka ters düşmüyor, onlara yabancı gelmiyordu. Yeni demokrasi ortamında köy enstitülerini ve Atatürk devrimlerinin ele aldığı öteki gelişmeleri gözden düşürmek için solculuk, komünistlik suçlaması durmadan kullanılıyordu. Pusuda beklercesine bir kıyımla gidiliyordu konunun üstüne. Onlara göre önemli olan seçkince eğitimdi. Çoğunluğa da sıra gelebilirdi ileride. Acelesi yoktu. Şimdi demokrasi zamanıydı. Herkes eğitim görürse işleri kim yapacaktı? Sözde demokrasinin gelmekte olduğu günlerde ülkenin politik, ideolojik ve eğitim tartışmaları böyleydi. Türkiye yapay bir demokrasiye sapmak zorunda kalmış, bu tarihi olayın sevabını, günahını İnönü yüklenmişti. Ülkeye bu yeni dönemin gelmesiyle ilginç olaylar yaşanmış, demokrasiyi besleyip büyütecek olan Atatürkçü kuruluşların yıkılması, örselenmesi sözde demokratları sevindirmişti. Konuya eğitim ya da siyaset açısından bakıldığında sağlıklı bir demokraside ilerici hareketler durdurulmak yerine önü açılırdı. Çünkü demokrasiyi besleyecek olan bu hareketlerdi. Böylesine sakat bir gidişin en büyük faturası eğitime, köy enstitülerine, dolayısıyla köylüye çıkarılmıştı. Osmanlı din düzeninin etkilerinden, feodal alışkanlıklarından tam kurtulamamış bir toplum, kendi aydınlarının kurduğu demokratik eğitimi yıkıp onun yerine sözde demokrasi getiriyordu. Oysa Batı demokrasilerine baktığımızda demokrasiyi ayakta tutacak olan eğitim gibi temel kurumlar ve kuruluşların topluma kök salmış olması, demokrasinin sağlam doğmasına ve sağlıklı gelişmesine yol açıyordu. Çağdaşlığın birincil öğesi insan olduğuna göre onların iyi bir eğitimden geçmesi demokrasinin temel sorunuydu. Ama dönemin Türkiye'sinde tozdan dumandan ferman okunmuyor, demokrasinin anlamı durumu ele geçirenlerin istediğini yapabilmesi anlamına geliyordu. Din bilmeyen bir dinci grupla politika bilmeyen bir politikacı grup türemişti. Politikanın ve dinin insanların mutluluğu için bir araç olduğu unutulup kendilerine çıkar sağlamak için meslek durumuna getirilmişti. Eğitim ülkenin önemli sorunu olmaktan çıkarılıp yerine dinsel eğitim geçiriliyordu. Acemi politikacılar ülkenin bağrında filizlenmekte olan gerçek demokratik hareketleri acımasızca örselediler. Dağ kanunlarına başvurdular. Öyle bir demokrasiydi ki kendini gökten indiren İnönü'nün bile Topkapı'da ve Uşak'ta yolu kesilerek taşa tutulacaktı. Oysa enstitü uygulaması sürseydi halkın %100'ü bilinçlendirici bir eğitimden geçmiş olacağından yeni köylü liderler, politikacılar, yöneticiler işin içine girecekler, yeni partiyi, gerçek demokrasiyi halk kuracak, İnönü'yü ve partisini belki gerilerde koyacaktı. Ama onun başına taş atmayacaklar, soluna geçerek soylu bir davranışla demokrasi sizin eserinizdir, bize yer açın diyeceklerdi belki. Eğitim kurumlarını kapatmak şöyle dursun, enstitüler demokrasinin beşiği olacak, bölgelerde birer kültür ve eğitim merkezi olarak belki üniversiteye dönüşerek her bölge kendi sorununu çoktan çözümleyecek, ülkenin ekonomik, siyasal ve kültürel yüzü çok başka olacaktı. İnönü geçten geç, biz ortanın solundayız dediğinde ise çok geç olmuştu. Eskiye dönüş. Biraz önce radyodan şu haberi duydum. Ankara'da bulunan Alman Başbakanı pazar günü Hasanoğlan Enstitüsü'nü ziyaret edecekmiş. Hani bu kurumlar kötüydü, hani bunlar öğretmen okuluna çevrilmişti. Demek enstitüler Avrupalılar için makbul, onları yaratanlar için mikrop yuvası. Vay demokrasi vay. 19 Mart 1954. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 55. Tonguç o günlerde derinden üzgündür doğal olarak. Ama derdi kişisel değildir. Gündeminde hep eğitim, hep ilk öğretim davası vardır gene. Bunları yakınındaki, uzaktaki dostlarıyla tartışıp yazıştığı, mektuplara döktüğü görülür. Mektubunda birkaç kez Atatürk'ü anmışsın. Adam gerçekten önemli noktaları görerek neşteri vurmak istemiş. Ama ülkü daşlarını yaratamadığı için eserlerinin çoğu kökleşmedi. Devrimlerin böyle sonuçlanmasında hepimizin günahı olsa gerek. Çünkü vatan hepimizin vatanıydı. Kurbanlarını veremedik. Aydınlar çulsuzluklarını pek çabuk unutup han, hamam, apartman, arsa peşine düşerek birer demagog oldular diye yazıyor bir dostuna. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 66. Devrimin kendi insanını yaratması en çok üstünde durduğu konulardan biriydi onun. Çabaları buna katkı içindi. İlk öğretim bir an önce gerçekleşsin, insanlar bilinçlensin, devrimler benimsensin diye didinmesi bundandı. Cumhuriyet yeni insanını yetiştirmezse eskiye dönmek isteyenler, fırsatçılar, yan çizenler devrimlerin gerilemesine neden olacaklar diye kaygılıydı baştan beri. Bunu canlandırılacak köy kitabının ikinci baskısında şöyle dile getiriyordu. Havayı uygun bulan bir bölüm yarı aydın Kemalistlerin kafasını çelerek bakanlık koltuğuna kadar çıkabiliyordu. İdeoloji ve anlayışlarıyla onlardan ayrılan, onların getirdiği yeni anlayışı benimsemeyen ama bunu açığa vurmamaya özen gösteren maskeli kurnaz tipler yetkileri ele alınca işlerin rengi değişiyordu. Önemli işler cumhuriyete inanmayanların eline asla kalmamalıydı. Sayfa 16. Bu nedenle cumhuriyet yeni insanını yetiştirmek zorundaydı. Gidiş onu bu kaygısında haklı çıkarmıştı. Cumhuriyet yeni insanını yetiştirmeli diye çırpınmasının nedeni buydu. Bulanık sularda bocalar gibi bir bilinçsizlik içindeki halk, CHP'den kopan toprak ağalarının, Anadolu eşrafı ve din gericilerinin kurduğu Demokrat Parti'yi kendi elleriyle, oylarıyla iktidara getirmişti. CHP kökünü, programını Kemalist ilkelerden alan bir parti olmasına karşın gerek tek parti döneminin olumsuzlukları, gerek İkinci Dünya Savaşı sonrasının getirdiği sorunlar nedeniyle istenmeyen parti olarak görülüyordu. Bunda kendi içinde eskiye özenenlerin payı büyüktü. Konuya köy enstitülerinin kapatılması ve eskiye dönülmesi yönünden bakıldığında bu durumu görmemek olası değildi. Eskiye dönüş olarak enstitü öncesi değerler ve alışkanlıklar bile değil, Kemalist ilkelerden cayılmayı ve Osmanlı alışkanlıklarını içeren bir eskiye dönüştü ufukta görülen. Atatürk ilkelerine karşı olan kesimin bu ilkelerin yaşama geçirilmesini planlayan, yeni insanı yetiştirmeye yönelik olan enstitü sistemine karşı olacağı doğaldı. Gerek CHP sağ kanadının gerekse DP ve öteki tutucu partilerin yaptığı buydu. Bu kesim iktidarda ve muhalefetteyken Atatürk ilkelerinin halka ulaşmakta olan yanlarını hep kötülemişler, bunları talan edip en eskiye dönmeye kapı açmışlardı. Enstitülerden dönmek, onları çökertmek elbet kolay olmayacaktı. Buna ortam hazırlayacak politikayı adım adım izleyip, akla gelmedik biçimde bu kurumları gözden düşürme yolları arayıp buluyorlardı. Bir yere orak çekiç çizip bunu enstitü çıkışlı öğretmen yaptı diyorlardı. Bir yerde bayrağı yırtıp bunu enstitü öğrencileri yaptı diye ihbar ediyorlardı. Öğrencilere iş yaptıran enstitü çıkışlı öğretmen için suç duyurusunda bulunup müfettiş çağırıyorlardı. Kırmızı gömlek giyen öğretmen komünistlikle suçlanıyordu. Dersini bırakıp camiye giden öğretmen makbul oluyor, görevinin başında kalıp namazını geçirene dinsiz deniyordu. Ülkenin göz bebeği olması gereken nice çalışkan ve becerikli öğretmen kasaba politikacılarının boy hedefi oluyordu. Okudukları kitaplar, yazdıkları öyküler ve çalışkanlıkları suç sayılıyordu. Yapay bir demokrasinin ülkeye armağanı olan Demokrat Parti, Atatürk'ün armağanı olan köy enstitülerini İnönü'nün varlığına karşın yok etmeye, eskiye dönmeye kararlıydı. Onlar iktidara bu kurumları kötüleyerek gelmişlerdi. İktidara kalmak için de yıkıyorlar, yok ediyorlardı. Halkın bilinçsizliğini kötüye kullanarak nüfusun %80'ine sağlanan fırsatı ellerinden alıyorlardı. Oysa doğru politika yapabilselerdi belki CHP'nin iktidarda kalmak için elindeki fırsat da köy enstitülerinin varlığı olabilirdi. Eğer parti içi ihaneti olmasa, eğer Kemalist kesim akıllı ve örgütlü davranabilseydi, enstitüleri somut iyi örnek olarak gösterebilselerdi, köylüye, halka, aydınlara anlatabilselerdi, belki o güzel eğitim fidanının kesilmesi önlenebilirdi. Ama bu yapılamıyor, dayanaksız karalamalar için ödün üstüne ödün veriliyor. Bu nedenle DP iktidara geldiğinde enstitüleri kapatırken hiçbir güçlükle karşılaşmıyor. Çünkü CHP başlamıştı yıkıma. Yalnızca yasaları, politikayı sona erdirmek kalmıştı onlara. İnönü demokrasiye geçerken öne sürdüğü köy enstitüleri politikasından cayılmaması koşulunu ne CHP içindeki tutuculara ne de bayara dinletebilmişti. Oysa aynı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa ülkeleri yeniden bayındırlaşmada, endüstrilerini toparlamada, kültürel çöküntüyü düzeltmede, en başta eğitim politikalarına ileriye dönük yön vermekle başlamışlardı. Dipnot K. Aytaç, İngiltere, İsveç, Fransa ile Federal Almanya'da okul reformları ve okul kuruluş sistemlerinde demokratlaşma temayülleri. Ama savaş görmemiş Türkiye planlı olarak kendi yarattığı aynı amaçlı ve Avrupalının, Amerikalının hayran kaldığı enstitü politikasından cayıyordu.